Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21D1402, Hicri Kameri 28 Cemadiyusani 1445 ve Miladi Takvimle 11 Ocak 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki açtığı dava, İmam Hümeyni Mektebi'nde İran'ı gezelim ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam İnkılabı lideri Siyonist rejimin cinayetleri onların yıkılmasından sonra da unutulmayacak dedi. İslami Şura Meclis Başkanı Galiba, Filistin krizinin çözümüne yardımcı olmak için hükümetlere 4 öneride bulundu. APA'dan Siyonist rejimin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğine vurgu. İran, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı eylemine destek verdi. İngiltere Savunma Bakanı İran'ı suçladı. Ve Netanyahu, Gazze'nin kalıcı işgaline ilişkin yalanlamada bulundu. Şimdi haberler.
Hamene-i Datayar'ın ilk sosyal medya hesabı, dün gece İran İslam İnkılabı liderinin yeni bir cümlesini İbranice yayımladı. Mesajda şöyle yazılıyor: Siyonist rejimin cinayetleri unutulmayacak. Bu rejim yıkılıp yeryüzünden silindikten sonra bile bu cinayetler ve binlerce çocuk ve kadının öldürülmesi kitaplara yazılacaktır. Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana Hamenei.ir hesabı dördüncü kez İran İslam İnkılabı rehberinin bir cümlesini İbranice yayımlıyor.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Asya Parlamenter Asamblesi APA'nın Tahran'daki Filistin konulu toplantısında konuştu. Muhammed Bakır Galibaf konuşmasında şunları vurguladı. Saldırıların derhal, tamamen ve kalıcı olarak durdurulması, Gazze'ye insani yardım gönderilmenin kolaylaştırılması, hızlandırılması ve arttırılması, yaralı ve hastaların Gazze dışına taşınması için insani koridor açılması, Gazze ablukasının tamamen kaldırılması ve zorunlu göçe kararlı muhalefet gerekliliği hükümetlerin gündemine alınmalı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Asya Parlamenter Asamblesi APA'nın Filistin Komitesi'nin çarşamba günü Tahran'daki ilk toplantısında konuşan Muhammed Bakır Galibaf, bugün Gazze meselesinin Asya bölgesinin ve hatta dünyanın en önemli meselesi olduğunu belirterek, Gazze insanlığın vicdanını sınayacağı bir sınavdır ifadesine bulundu. İran Meclis Başkanı şunları söyledi. İşgal altındaki Filistin'de bugün yaşanan durum hem bölgesel ve uluslararası güvensizliğin açık bir örneği hem de suç ve soykırımın açık bir göstergesidir. Filistin meselesi ve bir kadım toprağın 75 yıldır işgal edilmesi, yerli halkın çoğunluğunun yerlerinden edilmesi, Gazze ve Batı Şeria'da geri kalan nüfusun baskı altına alınması ve aşağılanması sadece bir Filistin-İsrail meselesi değildir. Galiba Filistin'in geleceğinin Filistin milletine ait olduğunu ve bu insanların yerine hiçbir aktörün karar alma hakkına sahip olmadığını vurgulayarak Gazze'nin geleceğine ilişkin her türlü siyasi plan bu şeritteki insanların görüşleri doğrultusunda yapılmalıdır. Bu kritik ve belirleyici anda saldırgan Siyonist rejime tek ve güçlü bir mesaj göndermenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu toplantı, Siyonistlerin Gazze'de işlediği dizginsiz cinayetlerinden duyulan nefreti dile getirerek, Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını derhal durdurmak için tüm baskı araçlarının harekete geçirilmesi için birleşik bir tutumun benimsenmesini ve etkili ve koordineli adımların atılmasına yol açmalıdır diye kaydetti.
Asya Parlamenter Asamblesi Filistin Komitesi üyeleri bir bildiri yayınlayarak Siyonist rejimin saldırganlığının derhal durdurulmasını ve Filistin vatandaşlarının ihtiyacı olan ilaç, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri ve yakıtın girişine izin vermek için Gazze ablukasının hızla kaldırılmasını istediler. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin Parlamentolar Birliği üyeleri Filistin Komitesi'nin acil toplantısının sonuç bildirisinde şunları vurguladı. Filistin halkı Kudüs-i Şerif'in başkentinde kendi bağımsız devletini kurana kadar Filistin meselesi İslam ümmetinin temel meselesi olmaya devam edecektir. Yapılan toplantıya katılanlar ayrıca Siyonist rejimin cinayetlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurgulayarak şunları bildirdi. Gazze'deki Siyonist soykırımın savaş suçları, uluslararası insan hakları hukukunun açık bir ihlalidir ve bunların değerlendirilmek üzere ilgili uluslararası mahkemelere sevk edilmesi gerekir. Bildirinin devamında ayrıca üyeler Amerika'nın Siyonist rejimin saldırganlığına katılımını, silahların sağlanması da dahil olmak üzere doğrudan katılım yolu ya da uluslararası forumlarda işlenen cinayetlerin örtbas edilmesi yoluyla ya da saldırganlığa meşru bir kılıf uydurmak için veto hakkının kullanılması yoluyla olsun eylemlerini kınadılar. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Parlamentolar Birliği üyeleri bu açıklamada Filistin halkının katil Siyonist güçler tarafından Gazze Şeridi'nden veya Ürdün Nehri'nin batı yakasından zorla tehcir edilmesi planını tamamen reddederek bu eylemler uluslararası yasaların ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinin ve tüzüklerinin ciddi ve açık bir ihlalidir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı eylemini destekleyen bir bildiri yayımlayarak, gaspçı Siyonist rejim, bazı hükümetlerin kapsamlı desteğinin sayesinde uluslararası sözleşmelerde sayılan her türlü suçu Filistin milletine karşı işlemiştir ifadelerine yer verdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Hükümeti'nin Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde başlattığı eyleme verdiği destekle ilgili dün yayımladığı bildirisinde şunları kaydetti. Siyonist gaspçı rejimin Gazze şeridindeki Filistin halkına ve Batı Şeria sakinlerine yönelik topyekün ve acımasız askeri saldırılarının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçiyor ve söz konusu rejim, uluslararası sözleşmelerde sayılan her türlü suçu, bazı hükümetlerin kapsamlı, sınırsız ve koşulsuz desteğinin sayesinde mazlum Filistin milletine karşı işlemiştir ve bu suçlar hala devam ediyor. Bildirinin devamında şöyle deniliyor. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist apartheid rejiminin Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını ve soykırımı bir kez daha güçlü bir şekilde kınayarak, Filistin halkının işgale karşı mücadelesinde özgürleştirici bir eylem ve uluslararası hukuka göre meşru ve tanınmış bir hak olarak direniş yaklaşımını desteklediğini beyan eder. Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde şu ifadeleri de vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti, Güney Afrika hükümetinin eylemini Filistin halkının savunulmasına yönelik uluslararası hukuka dayalı, sorumlu, cesur ve onurlu bir eylem olarak değerlendiriyor ve faillerin uluslararası ve cezai sorumluluğunun tespit edilmesi için uluslararası toplumun kararlı desteğine çağrıda bulunuyor.
Dünya İslam Mezheplerini Takrip Kurumu Genel Sekreteri, Siyonist rejim İsrail mallarına boykot edilmesinin zulme karşı tüm dünya milletleri için zorunlu olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, dün Tahran Şehitler Müzesi'nde düzenlenen Aksa Tufanı ve İnsan Vicdanının Uyanışı adlı uluslararası konferansın gündemini açıklayan bir basın toplantısı düzenleyerek şöyle konuştu. Bu durumda dünyadaki tüm zulme karşı uluslara düşen İsrail mallarına ambargo uygulamak iken İslam hükümetlerini bağlayan şey ise gaspçı Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerin kesilmesidir. Dünya İslam Mezheplerini Takrip Kurumu Genel Sekreteri Filistin meselesiyle ilgili uluslararası kuruluşları Filistin milletine karşı görevlerini yerine getirmemekle suçlayarak şöyle devam etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi tarihimizde ve çağımızda 2. Dünya Savaşı sonrasında üstlendikleri görevleri ne yazık ki yerine getirmemişlerdir. Hüccetül İslam Şehriyari 3. Dünya Savaşı'nın başlama ihtimaline dair uyarıda bulunarak şöyle devam etti. Gazze'de savaşın önlenmesinde ve kayıtsız şartsız durdurulmasının altını çiziyoruz ve bu savaş çığırtkanlığının ateşine ortak olan, bu savaşın ateşini körükleyen herkesi uyarıyoruz. Dikkatli olun, bir kez daha yeni bir dünya savaşı başlatmayın ve dikkat edin, savaşınızın ateşi tüm dünyayı sarabilir. Uluslararası Aksa Tufanı ve İnsan Vicdanının Uyanışı Konferansı'nın düzenlenmesine ilişkin konuşmasının sonunda şunlar söyledi. 14 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in katılımıyla gerçekleştirilecek bu konferansta 100'e yakın İslam alemi bölgede ve medya yaşananları anlatacak.
İngiltere Savunma Bakanı Sky News televizyon kanalına verdiği demecinde İran'ın Yemen'deki Husilerin donatılması ve yönlendirilmesine rol aldığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Grant Shapps, sosyal medya kanallarında bir bildiri yayımlayarak İngiliz ve Amerikan donanmalarının Kızıldeniz'deki gemilere yönelik Husilerin en büyük saldırısını önlediğini duyurdu. İngiliz Bakan'ın bildirisinde şunlar ifade ediliyor. İngiliz ve Amerikan donanmalarının ortak operasyonunda çok sayıda Husi füzesi ve insansız hava aracı imha edildi. İngiltere daha önce Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik yasa dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini, Husilerin eylemlerinin sonuçlarını göreceğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanı bir televizyon röportajında bu konuyu gündeme taşıyarak İran'ı Husilerin donatılmasından ve yönlendirilmesinden sorumlu tuttu. İngiliz devlet adamlarının politikası çerçevesinde İngiliz medyasının İran İslam Cumhuriyeti aleyhine propagandası artıyor. Son haftalarda İngiliz medyası Hamas, Hizbullah ve Husilerle ilgili haberlere İran destekli ifadesini kullandı. Uzun süredir İslam ve İran karşıtlığını arttıran Sky News televizyon kanalı dün bilgili bir kaynak olarak nitelendirdiği kaynaktan alıntı yaparak İran'ın Rusya'ya yeni İran ürünü İHA'ları sipariş etme teklifinde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu televizyon kanalı Rus uzmanların İran'ın merkezlerindeki bir hava üssünde yeni insansız hava araçlarını test ettiğini iddia etti. İngiliz kanalı ayrıca İran'ın yakında Rusya'ya karadan karaya füzeler vereceği iddiasını da öne sürdü.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika ve Japonya'nın Kızıldeniz'indeki saldırılara ilişkin Yemen'deki Ensarullah'a karşı önerdiği kararı, bu saldırıların asıl sebebini ve Washington'un Gazze'nin bombalanmasında İsrail rejimine verdiği desteğe değinmeden onayladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba akşamı yerel saatle yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında 27-22 numaralı bu karar Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 11 olumlu oyunu aldı. Bu oylama herhangi bir itirazla karşılaşmadan yapıldı ve Rusya, Çin ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin 4 üyesi çekimser kaldı. Rusya ve Çin veto haklarını kullanmadı. Amerika ve Japonya'nın önerdiği karara oy verilmeden önce Rusya'nın önerdiği maddeler oylandı, ancak Moskova'nın sunduğu 3 önerisi gerekli oyları alamadı ve her 3 oylamada da Amerika ve İngiltere bunlara karşı çıkarak bu önerileri veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararında Yemen Ensarullah'ından ticari kargolara ve nakliye hatlarına yönelik saldırıları durdurması istendi. Kararda ayrıca bir Japon şirketinin denetimi altında faaliyet göstermesine rağmen esasen bir İsrail şirketi tarafından işletilen Galaxy Leader kargo gemisinin de derhal serbest bırakılması isteniyor. Bu gemi 19 Kasım'dan bu yana Yemen Ensarullah Hareketi'nin elinde bulunuyor.
Siyonist rejimin başbakanı bu rejimin Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme niyetinde olmadığını iddia etti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Benjamin Netanyahu bugün sabahın erken saatlerinde rejimin Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivilleri yerinden etme niyetinde olmadığını iddia etti. Siyonist rejimin başbakanı ayrıca Filistin halkıyla değil Hamas'la savaştıklarını ve bunu uluslararası hukuka uygun olarak yaptıkları iddiasında bulundu. Bu arada İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi çarşamba gecesi Gazze'deki savaşın çok karmaşık olduğunu ifade ederek savaş yer altında ve yer üstünde karmaşık bir alanda gerçekleşiyor ve uzun süredir düzenli ve organize bir şekilde savaşa hazırlanan bir düşman var dedi.
Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin kişilik boyutları ve ekolünün araştırılmasına yönelik Kudüs Yolu Şehidi temasıyla uluslararası konferans İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Kültürel Ateşeli Merkezi'nde düzenlendi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'nin ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin siyasi, sosyal ve kültürel şahsiyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu konferansta İran İslami Şura Meclisi'nin Filistin intifadasına destek uluslararası konferansı Genel Sekreteri Muçteba Ebtehi, General Şehit Süleymani'nin bölgenin güvenliğindeki rolüne işaretle Şehit Süleymani bir ekol kurdu. Bu ekolun sayesinde her geçen gün diğer Şehit Süleymanilerin de direniş yolunda olduğunu görüyoruz açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de Şehit Süleymani'nin bölgedeki ayırt edici özelliklerini şöyle anlattı. Krizden ciddi şekilde etkilenen Orta Doğu'da Şehit Süleymani'nin diplomatik ve siyasi imajı bölge halkına ve İslam dünyasına fayda sağladı. Ayrıca bu konferansta Türkiye'nin Ata Partisi lideri Namık Kemal Zeybek ile tarihçi ve yazar Alptekin Dursunoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı önde gelen Türk isimler, Şehit Süleymani'nin bölgenin güvenlik ve istikrarındaki etkin rolünü ele aldılar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, denize dayalı ekonominin çok önemli konulardan biri olduğunu işaretle, balıkçılık, petrol tankerleri, gemiler, diğer denizcilik endüstrileri ve daha da önemlisi bilimsel ve akademik merkezlerinde dahil olduğu çeşitli denizcilik endüstrileri alanındaki tüm uzman ve ilgili görevliler bu alanda çalışmalıdır. Gerçi bu yönde birçok adım atılmış ama yeterli değildir açıklamasında bulundu.
Ve son haberimiz, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu temas ikili ilişkiler açısından önemli dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21'de 1402 Hicri Kameri, 28 Cemadü'l-Sani 1445 ve miladi 11 Ocak 2024 Perşembe. 12 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21'de 1390'da İranlı nükleer bilimcisi Mustafa Ahmed Roşen, soykırımcı rejimi İsrail unsurlarınca teröre kurban edildi. İran'ın barışlı nükleer programının 4. şehidi sayılan Mustafa Ahmed Roşen, Hicri Şems'e 1358'de İran'ın batısındaki Hemedan'ın yakınındaki bir köyde dünyaya geldi ve ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra üniversiteden kimya dalında mezun oldu. Mustafa Ahmed Roşen iş yerine gittiği bir sırada suikastı uğradı ve nihayet araba şoförüyle birlikte şehit edildi. Bir süre sonra İranlı nükleer bilimcileri şehit eden terör çetesi yakalandı ve bu çete unsurları soykırımcı İsrail rejimine bağlı oldukları ve bu rejimle bağlantı içinde olduklarını ve bu rejime bağlı piyonlarından eğitim aldıklarını itiraf ettiler. yıl önce bugün Hicri Şems'e 21'de 1335'te İranlı ünlü coğrafyacı ve araştırmacı Üstad Ebu'l-Kasım Saha vefat etti. Hicri Şems'e 1266'da Tefriş kentinde dünyaya gelen Sahab, gençliğinde kendi döneminin önde gelen hocalardan dersler aldı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı çok iyi bilen Üstad Sahab birçok eser kaleme aldı. Bunlar arasında imamların yaşamı, oryantalistlerin kültürü, kitaplarının toplanması ve Kur'an tarihi kitaplarının çevirisi ve Carpenter coğrafyasının Beşiktaş'ta çevirisi bulunuyor. Sahab özel sektörde ilk İran coğrafi ve kartografi enstitüsünü kurdu. Şu anda Sahab Coğrafi ve Kartografi Enstitüsü İran'ın en büyük coğrafi kurumlarından biridir ve sadece enstitünün kütüphanesinde 6000'den fazla özel coğrafya kitabı, 6000 periyodik coğrafya ve haritanın 6000 kopyası vardır. yıl önce bugün Hicri Şems'e 21'de 1379'da mücadeleci alim Ayetullah Muhammed Mehdi Şemsettin vefat etti. Hicri Şems'e 1312'de Kutsal Necef-i Şerif'te Lübnan'da bir aile dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Mehdi Şemsettin ilk öğrenimini bitirdikten sonra dini ilimleri kendi dönemindeki alimlerin nezdinde öğrendi. 36 yaşında Lübnan halkına hizmet etmek için ülkeye giden Ayetullah Muhammed Mehdi Şemsettin, Hicri Şems'e 1354'te Lübnan Şehirleri Yüksek Meclis Başkan Yardımcısı oldu. yıl önce bugün 11 Ocak 2014'te soykırımcı İsrail rejimi siyasetçisi ve askeri yetkilisi Ariel Sharon helak oldu. Sahte Siyonist rejimin kurulmasının ve 1948'de Araplarla savaşın başlamasının ardından Sharon cephelerden birine komuta etti ve şiddet içeren bir sistem olarak Siyonist orduda bir ilerleme merdiveni yaptı. Sharon 1970'lerde rejimin parlamentosuna girdi ve sonra Savaş Bakanlığı'na atandı. Siyonist ordunun 1982'de Lübnan'a yaptığı saldırı sırasında Sabra ve Şatila kamplarındaki 3300 Filistinli katliamı da dahil olmak üzere çok sayıda cinayet işledi ve Sharon Sabra ve Şatila'nın celladı olarak tanındı. 2000 yılında Sharon'un Al-Aksa Camisi'ne gitmesi Filistinlilerin öfkesine ve ikinci intifadanın başlamasına neden oldu. Birkaç ay sonra Sharon başbakan oldu ve Filistin ayaklanmasını bastırmaya çalıştı. Ancak 2005'te Gazze şeridinden Siyonist Birlik talebinde bulunmak zorunda kaldı. Savaş suçlusu 2006 yılının ilk günlerinde felç geçirdi ve komaya girdi ve 8 yıl sonra helak oldu. Sharon Siyonist rejimin en acımasız cinayetkarlarından biriydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Saadet Partili Kılıç'tan emekli maaşı çağrısı, işçi ve memur arasında oluşan dengesizlik giderilmeli.
Tar.
AK Parti İBB Başkan adayı kurum İstanbul'da ulaşımı rahatlatıp ve ucuzlatacağız.
Ve Yeni Asya.
İstanbul'da toplu ulaşıma yine zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Burak Kıllıoğlu, 9 Ocak tarihli Milli Gazete'de İnsaf başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Açıklanan TÜİK rakamları bile gösterdi ki enflasyon konusunda koca bir yıl, yani 2023 boşa geçirilmiş. TÜFE, Aralık 2023'te %2,93, YİÜFE %1,14 oranında artarken yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında %64,77, yurtiçi üretici fiyatlarında ise %44,22 oldu. Bu duruma göre enflasyon son 13 ayın zirvesine çıktı. 2022 yıl sonunu %64,27'den kapatan enflasyon, 2023 yıl sonunu da %64,77 seviyesinden kapattı. 2023 yılında enflasyon 2022'ye göre küçük de olsa kötüye gitti yani. Bırakın iyiye gitmeyi, yani düşüşü, tam manasıyla bir arpa boyu bile yol kat edilemedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna bakarak vatandaşın ekonomik durumunun geçen yıl sonuna göre aynı kaldığı sonucu çıkmasın. Enflasyon artmayı sürdürdü, hem de %65 gibi yüksek bir oranda seyretti ve bunun halka yansıması da hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olarak geçen yıllar göre daha da çok yansıdı. Bu noktada tüm bu değerlendirmelerin %65 olan TÜİK rakamlarına göre yapıldığını hatırlatmak gerek. ENAG enflasyonu %127 olarak hesapladı mesela. Hangisi doğru acaba? İkisinin ortalamasını alsak bile %95 seviyesinde bir rakam ortaya çıkmakta. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon tahmini %36 bu arada. Geçen sene için %22 olan yıl sonu tahmini, seçim sonrası değişen ekonomi yönetimi ile birlikte önce %58'e sonra da %65'e revize edilmişti. Bakalım bu seneki hedef ne zaman revize edilecek veya şapkadan tavşan çıkarılacak ve hedef tutulacak mı? Her ne olursa olsun 2024 senesi için siyasi iktidar ve ekonomi yönetimi dışında olumlu konuşan ve düşünen yok gibi. Özellikle seçim sonrası sürecin hayli sarsıntılı olacağı korkusu piyasaları sarmış vaziyette. Başta döviz kuru olmak üzere belirsizlikler kişilerin ve kurumların önlerini görmesine engel olmakta. Toplumdaki enflasyon beklentisinin dahi kırılmadığı bir atmosferde bir de bu belirsizliklerin varlığı umut var olmayı mümkün kılmıyor bu yıl için. Hem dezenflasyonist adımlar atıldığı propagandası ve söyleminde bulunup vatandaşın tüketimini, gelirini daraltarak düşürmeyi amaçlayıp hem de vatandaşın kesesinden çıkacak kalemlerin tümüne daha sene başında yüksek oranlı zamlara girişmek tutarlı mı mesela? Vergi, harç ve cezaların %58, köprü ve otoyolların %50 ila 76 oranında artmasıyla mı enflasyon düşecek? Dışarıdan kaynak bulma konusunda da beklenen gelişmelerin olmaması, vatandaşın cebinin yegane çözüm merci olarak görülmesi sonucunu doğuruyor. Yanlış politikaların faturasının halka çıkarılması da istersemez akıllara, fahiş kira isteyen ev sahipleri için sarf edilen "sizde hiç insaf yok mu?" ifadesini getiriyor.
Tahran Radyosu.
Latif Salihoğlu 9 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde sosyal dengesizlik başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Daha öncekileri gibi son seçimde verilen vaatler de tutulmadı. Dahası tam tersine görünen bir ekonomi politikası devreye sokuldu. Faiz inecekti, aksine daha da yükseldi. Hatta daha evvel hiç olmadığı kadar yükseltildi. Zirveye çıktı. Hatta bazı ülkelerin standartlarına göre faiz oranlarında rekor üstüne rekor kırıldı. Bir yerde faiz meydan aldıktan sonra sosyal hayatta dengeyi tutturmak, adaletsizliği önlemek adeta imkansız bir hale geliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son 20 sene zarfında bilhassa 2007'den bu yana öyle bir sosyal adaletsizlik hükmediyor ki, demokrasi tarihimizde eşi benzeri görmüş değil. Öyle ki bazı sosyal tabakalar çöküntü halinde olup adeta sefil bir hayata mahkum edilmiş durumdalar. Başta işsizler ve kök maaşı asgari seviyede tutulan emekliler gibi dar ve sabit gelir sahipleri hayatlarının belki de en bahtsız dönemini yaşıyorlar. Tabii onları bilmeyene, görmeyene yahut benzerini yaşamayana ne anlatsanız boşa. Ama yazdıklarımızı hani belki duyan, dinleyen, hisseden olur umuduyla onların hissiyat ve beklentilerine yine de tercüman olmaya çalışıyoruz. Toplumun büyük kısmını dar ve sabit gelir sahibi kimseler teşkil ediyor. Bunlar adeta mengeneye sıkışmış gibi bir taraftan, yani çift yönlü olarak sıkıntı çekiyor. Bir taraftan temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar artan maaş oranını ve gelir seviyesini ciddi ölçüde aşıyor. Gelirler kaplumbağa hızıyla ilerlerken enflasyon rakamları adeta 4 nala koşarak gidiyor. Bu sebeple aradaki makas mağdur vatandaşın aleyhine olarak açıldıkça açılıyor. Diğer taraftan maaşlara yapılan artış miktarları arasında da sınıflar arasında kahredici bir dengesizlik hali gözlemleniyor. Misal, aynı marketten alışveriş yapan vatandaşların bütçesinden aynı miktarda para çıktığı halde maaşlarına aynı oranda zam yapılmıyor. Bu da ayrı bir handikap. Elinsaf yahu, maaş artış miktarları zaten düşük seviyede, yani gerçek enflasyon rakamları ile resmi rakamlar arasında ciddi oranda fark var. Kimsenin inkar edemeyeceği bu noktadaki dengesizlik ve adaletsizlik bir yana, aynı ürünü alan, aynı enflasyona muhatap olan vatandaşların gelirlerine, maaşlarına aynı oranda zam yapılmıyor. Peki ortadaki açık ve yıldan yıla açılan makas nasıl kapanacak? Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Bu apaçık haksızlık hiç mi umurunuzda değil? Sahi vicdanınız nasıl rahat ediyor? Şimdi yine bir seçim sürecine girildi. Asgari ücret artışı ile emekli maaşlarındaki artış arasında can sıkıcı bir farkın takdir edildiği ayan beyan ortada görülüyor. Seçim günü yaklaştıkça muhakeme yeteneğini kaybetmiş yarı mefluç beyinlere bir iki doz daha siyasi bonzai enjekte edilerek adeta uyutma moduna getiriliyor.
Murat Çabas 9 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde emekliye ölümlerden ölüm beğen maaşı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edildiği için emekleyerek yaşam mücadelesi veren emeklilere ne zaman zam konusu gündeme gelse hükümet yetkilileri hep bin bir dereden su getiriyorlar. Konu müteahhitlere para aktarmak, yap işlet devret modeliyle milyarları yok pahasına çarçur etmek, servetlerine servet katanların vergi borçlarını silmek olduğunda zerre kadar tereddüt etmeyenlerin sıra emeklilere geldiğinde birbiri ardınca bahaneler sıralaması gerçekten düşündürücü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Emekliler sadaka istemiyor. Emekliler karşılıksız olan bir şeyi talep etmiyor. Bilakis emekliler yıllarca bu ülkede alın teri döküyor, katma değer üretiyor. Kendilerine verilen vazifeyi aksatmadan yapıyor. Bütün bunları yaparken ileride alacağı maaşın primini de peşin peşin ödüyor. Ama ne var ki iş hak edileni almaya geldiğinde sizin için bir emekli maaşı belirleyecek olanlar açlık sınırı altında bir maaşı size reva görüyor. Şu bir gerçek ki bir emekli vatandaş aldığı maaşla sadece kendisini değil ailesini de geçindirebilmeli. Hatta maaştan arta kalanla da ömrünün son demlerinde ülkesini, diğer ülkeleri gezebilmeli. Gelişmiş ülkelerde emekli maaşları böyle. Bizde niye olmasın? 2023 yılının Ocak ayında 5500 lira olan en düşük emekli maaşı genel seçimler öncesi Nisan 2023'te 7500 liraya yükseltildi. Ama 2023'ün sonunda Aralık ayında da 7500 liraydı. 2023'te 9 ay boyunca en düşük maaş alan emekliye bir kuruş zam yapılmazken, emeklilerin alım gücü bu zaman zarfında enflasyon karşısında eridikçe eridi. En düşük emekli maaşını Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı ile de mukayese edelim. Ocak 2023'te açlık sınırı 8.864 liraydı. Aralık 2023'te ise açlık sınırı 14.431 liraya yükseldi. Gördüğünüz gibi en düşük emekli maaşı 2023'ün ilk ayında da açlık sınırının altındaydı. 2023'ün son ayında ise açlık sınırının yarısına kadar düştü. Başlıkta da ifade ettiğimiz gibi emekli maaşı ölümlerden ölüm beğen maaşı konumunda. Açlık sınırının yarısına kadar düşen bir emekli maaşı başka nasıl ifade edilebilir ki?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki açtığı dava.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gazze şeridinde bu 3 ayda şehit düşen 22 binden fazla kişinin 8 binin çocuklardan oluşmaktadır. Ayrıca şu ana kadar mazlum Gazze halkından 57 binden fazla kişi de yaralanmıştır. Ayrıca bu rejimin saldırıları Gazze halkını da yerinden etmiştir.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, daha önce 1 milyon 700 bin Filistinlinin Gazze şeridinin kuzeyinden ve merkezinden çıkardığını açıklamıştı. Yerlerinden edilenler, bu bölgenin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu güney kısmındaki evlere ve kamplara yerleşmişlerdir.
Büyük bir soykırım örneği olarak kabul edilen soykırım rejimin, Gazze'nin mazlum halkına karşı işlediği suçlar küresel düzeyde sert tepkilerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Güney Afrika ülkesi kınamanın ötesine geçerek Siyonist rejime karşı uluslararası düzeyde harekete geçmiştir. Güney Afrika daha önce Kasım ayı başlarında Siyonist rejimin işgal ettiği topraklardan diplomatlarını geri çekmişti. Tel Aviv'de karşı adımla bu ülkeden büyükelçisini geri çağırmıştı. Ayrıca Güney Afrika Parlamentosu İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması yönünde oy kullandı. Ancak hükümet bu oylamaya henüz resmi olarak yanıt vermedi. Ayrıca geçen ay Güney Afrika, 5 ülkeyle birlikte İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları ile ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmi olarak şikayette bulundu. Bu büyük Afrika ülkesinin son girişimi kendi türünde eşi benzeri görünmemiş bir eylemdir.
Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeye üye ülkelerden biri olan Güney Afrika, soykırımın meydana gelmesini önlemeye kararlıdır. Bu nedenle 8 Aralık 2023'te yapılan özel bir toplantıda Güney Afrika Kabinesi, İsrail'in de bir üyesi sayıldığı Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'in soykırım sayılabilecek ve sözleşme kapsamındaki suçları kapsayacak her türlü eylemden kaçınmasını emretmesi talebinde bulundu. Bu bağlamda 29 Aralık 2023 tarihinde mahkemeye bir talep sunulmuş ve mahkemeden İsrail'in soykırım sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini derhal beyan edilmesi istenmiştir. Bu yükümlülüklere aykırı olan tüm eylem ve işlemleri derhal durdurmalı, buna ilişkin bazı tedbirleri almalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'in yükümlülüklerinin İhlaline ilişkin şikayetini onayladı. Güney Afrika soykırım sözleşmesine dayanarak İsrail'e karşı dava açtı.
Güney Afrika soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşme kapsamında ve bu rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere yönelik yükümlülüklerini ihlal etti ve onlara karşı soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e dava açılma talebinde bulunmuştur. Çünkü bu eylemler belirli amaçlarla ilişkilendirilmiş ve büyük bir ulusal, ırksal ve etnik grubun parçası olan Gazze'deki Filistinlileri yok etme amacına yönelik gerçekleştirilmektedir. İsrail'in organları, hükümet yetkileri ve kendi talimatları doğrultusunda hareket eden diğer kişi ve kurumlar aracılığıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik davranış ve eylemleri soykırım sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin ihlalidir. Bu davanın devamında Siyonist rejimin özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımın önlenmesine yönelik doğrudan ve kamusal tedbirleri takip etmedi. Bu konuda başarısız olduğu belirtilmektedir. Güney Afrika ayrıca mahkemeden Filistin halkının haklarını soykırım sözleşmesi kapsamında daha fazla ciddi, telafisi mümkün olmayan zararlara karşı korumak ve İsrail'in soykırım sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için geçici önlemler almasını istedi.
Tahran Radyosu.
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya ilişkin, yine aynı gün yani 29 Aralık 2023'te Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik mevcut saldırılarından, orantısız güç kullanmasından ve bölge sakinlerinin zorla tahliyesi nedeniyle yakalanan sivillerin durumunun son derece endişe duyduğu ifade edildi. İnsanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi uluslararası suçların yanı sıra soykırım eylemleri veya ilgili suçlara ilişkin art arda verilen raporlar bulunmaktadır. Açıklamada 1948 soykırımının önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eylemleri veya buna bağlı suçlarla ilgili olarak bu suçların Gazze'de devam eden cinayetlerde işlendiği ve hala işlenebileceği ifade edildi. Güney Afrika tüm sivillere yönelik şiddeti ve saldırıları kınadığını defalarca dile getirdi. Buna ek olarak Güney Afrika sürekli Filistin işgalinin devam etmesinden kaynaklanan şiddete son vermek için acil, kalıcı bir ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çağrıda bulundu.
Güney Afrika'nın girişimlerinden ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı 29 Aralık'ta bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Tel Aviv, Güney Afrika'nın kendisine yönelik Taliban'ın uluslararası adalet divanına götürülmesine hukuki hiçbir değeri olmayan dayanıksız bir iftira olarak değerlendirerek bunu reddetti. Gazze'de Hamas'la yapılan savaşta uluslararası hukuka bağlı kaldığını iddia etti. Bu açıklamada Güney Afrika'nın İsrail'i yok etmek isteyen sözde terör örgütüyle yani Hamas'la işbirliği yaptığı da iddia ediliyor. Ayrıca bu açıklamalar Gazze halkının İsrail'in düşmanı olmadığı ve İsrail'in sivillere yönelik zararı sınırlamaya çalıştığı şeklindeki asılsız iddia da gündeme getirildi. Siyonist rejimin sözcüsü yalnızca Hamas'a ve Hamas'la işbirliği yapan diğer sözde terör örgütlerine karşı askeri harekat yürütüleceğini duyurdu.
Önemli olan Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı başlattığı hukuki sürecin Filistinli direniş grupları tarafından memnuniyetle karşılanmış olmasıdır. Hamas hareketi yaptığı açıklamada Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dilekçesini överken, bu eylemin Siyonist rejimin liderliğinin içinde bulunduğumuz çağda insanlığa karşı en vahşi suçları işleyen yeni suçlular olarak yargılanması yönünde önemli bir adım olduğunu duyurdu. Hamas açıklamasında tüm ülkelerin dünya barışı ve güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Gazze şeridinde çocuklara ve sivillere karşı işlenen vahşi saldırılardan çekinmeyen cani Siyonist rejime karşı benzer taleplerde bulunarak bu rejimin cezalandırılmasını sağlamak amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası ceza mahkemelerine başvurmalarını istemiştir.
Güney Afrika hükümetinin soykırım suçundan İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava birkaç açıdan önemlidir. İlk olarak İsrail'e karşı soykırım suçlaması resmi olarak yönetildi. Daha önce de medya faaliyetleri bağlamında böyle bir suçlama gündeme getirilmişti ama İsrail bunlarla mücadele edebildi. İsrail şu anda uluslararası düzeyde ciddi bir hukuki süreçte karşı karşıyadır.
İkincisi, Güney Afrika hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda başlattığı süreç, 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne üye tüm devletlerin müdahale etmesini olanak tanıyan bir süreç olup, dolayısıyla İsrail'e karşı geniş bir uluslararası harekete dönüşebilir. Üçüncüsü, Güney Afrika hükümeti ilk aşamada geçici tedbir göstergesi olarak bir karar talep etmiş ve mahkemeden şikayetin içeriğini değerlendirmeden önce soykırıma örnek teşkil edebilecek suçların cezalandırılmasını sağlamak için geçici bir karar vermesini istemişti. Bu geçici emrin çıkarılmasının en önemli avantajlarından biri, Güvenlik Konseyi'nin batılı daimi üyelerinin veto hakkını Siyonist rejim lehine kullanmasını oldukça zor ve maliyetli hale getirmesidir. Dördüncüsü ise bu sürecin başlatılması bile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail rejiminin liderlerine karşı harekete geçmesi için elini açacak ve bu mahkemenin savcıları büyük ölçüde siyasi, mali ve hukuki yaptırımlardan muaf olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı hükümetlere de psikolojik baskı yapılacaktır.
Thank you. Muhterem dinleyiciler, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki açtığı dava isimli programımızın sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsi.ir üzerinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Sevgili dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Michel Foucault açısından İslam devrimine değinmek istiyoruz.
Geçen bölümde Şah rejiminin 1960'lı ve 1970'li yıllardaki siyasi, ekonomik ve güvenliksel koşullarını açıklamamızın yanı sıra dünyanın düşünürlerinin ve siyasi analistlerinin inanılamazlığı durumda kendine özgü iç güce ve geniş çaplı dünya desteğine, özellikle dünya desteğine sahip olan Şah rejiminin tüm İran halkının kıyamı sırasında dağıldığını ve İslam devriminin zafere ulaştığını ifade ettik.
Ayrıca kendine özgü özelliklerinden dolayı İslam devriminin dünyanın düşünürlerinin birçoğunun dikkatini çektiğini, bu düşünürlerin en önemlileri arasında postmodern düşünürlerin yer aldığına değindik. Geçen bölümde bu düşünürlerin İslam devrimine dikkat etmesinin bazı nedenlerini de ele aldık.
Şimdi İslam devriminin boyutlarını ve özelliklerini ve İmam Hümeyni'nin kişiliksel özelliklerini postmodern düşünce akımının en büyük ve en önemli teorisyenlerinden biri olan Michel Foucault'un düşüncelerinin ve bakış açılarının penceresinden ele alıyoruz. İslam devrimi sırasında Foucault İran'a iki kez yolculuk yaptı ve yakından İran'ın siyasi gelişmeleriyle tanıştı. Kuşkusuz Michel Foucault'un analizi Ruhullah'ı ve onun düşünsel ve siyasal ekolünü daha yeni ve daha derin bir şekilde anlamanızı sağlayacak. O zaman bizimle birlikte olun.
Michel Foucault'un İran'ın gelişmeleriyle bağı İslam devriminin zirveye ulaşmasından önceki yıllara, yani ünlü Fransız filozof Jean-Paul Sartre yanında teması, diktatör Şah rejimine karşı İran halkını ve entelektüellerini desteklemek olan mektupların ve sert bildirilerin altına imzaladığı döneme dayanıyor. O dönemde Sartre'nin ünü, Foucault'un adının bu bildirilerin altında pek kendini göstermediği ölçüdeydi.
Ancak Eylül 1978'de İran halkının hareketinin galeyanı döneminde ve Corriere della Sera adlı ünlü bir İtalyan gazetesinin isteği üzerine Foucault İran hakkındaki araştırmalarına başladı. Bundan önce Foucault bu gazetenin ana hissedarı olan Rizzoli'ye bir entelektüel gazeteci çekirdeğin kurulmasını önermişti ve bu öneri bu gazetenin Foucault'dan eline kalem almasını ve İran gelişmeleriyle ilgili yazmasını istemesi için bir bahane oldu.
Foucault, İran'ın gelişmelerini iyice anlayabilmek için ilk önce İran ve kültürü ve geçmişiyle ilgili çok sayıda yazı ve rapor okudu. O Fransa'da muhalefetin bazı üyeleriyle buluştu ve İran'a bir yıl sonra yani 1979 yılının Eylül ve Kasım ayında olmak üzere iki kez yolculuk yaptı. Abadan'daki Rex sineması yangın olayının birçok iç ve dış yankısı oldu ve Foucault'un İran hakkındaki ilk raporlar dizisini bu konuya ayırmasına neden oldu.
İran'da bulunduğu dönemde Foucault o gazeteye ilginç ve cazip başlıklara sahip 9 makale gönderdi. Halkın devrimsel olaylarını farklı kentlerde ve yakından görmek için Foucault, bu yolculuklar boyunca Tahran, Kum ve Abadan başta olmak üzere İran'ın farklı kentlerini ziyaret etti. Bu yazıların yayımlanmasının yanı sıra Foucault, İslam devriminin öncesindeki ve sonrasındaki yıllarda bazı önemli dergilere de röportaj verdi. Bu, Foucault'un İslam devrimini 20. yüzyılın başka devrimlerinden farklı özelliklere sahip olarak gördüğünü açıkça gösteriyor.
Michel Foucault'un İmam Hümeyni'nin kişiliği ve İslam devrimi hakkındaki tutumları ve yazıları birkaç önemli eksen etrafında incelenip çözümlenebilir. Eksenlerden biri İran'ın devrimsel gelişmelerinde mezhebin konumuna ve rolüne dair Foucault'un analizidir. İslam devrimi dünyanın siyasi ve düşünsel arenalarına egemen söylemin bireysel ve sosyal hayatın arenalarından din ve mezhebin inzivaya sürüklendiğini gösterdiği bir zaman kesidinde yaşandı.
Tahran Radyosu.
İki kutuplu ya da sol ve sağ kampın yüzleşmesi döneminde dünyanın birçok kısmına egemen olan liberal düşünce, siyasi arenadan dini kenara sürüklemiş ve sekülerizmi resmen tanımıştı. Ve hatta bazı durumlarda din ve mezhebin bireyin hayatının en kişisel ve en özel işlerine bile müdahale etmemesini desteklerdi. Yani laisizm. Sağ kampta ya da kapitalizmde egemen olan şey, sekülerizme ve laisizme dair olan düşüncelerdi. Her iki durumda din ve mezhep, bireysel ve sosyal hayattaki yerini ciddi olarak kaybetmişti.
Ancak karşı ekolde ve kampta, yani komünizmde, din ve mezhep sadece bireysel ve toplumsal hayattan kovulmamıştı. Aynı zamanda din, halk kitlelerinin egemen sınıflar tarafından aptal yerine koyulma ve istismar edilme aracı olarak da görülürdü. Başka bir ifadeyle Marksizm ekolünde dinin kurtarıcı cilveleri yoktu. Aynı zamanda devrimin sert muhalefi ve zulmü haklı gösterici olarak sayılırdı.
Böyle bir ortamda dini bir mahiyete sahip olan İran devrimi egemen zulüm ve despotluğa karşı sonuca ulaştı. Bu devrimde halk dini değerlere derin bir şekilde inanarak yöneticilerin istibdadına ve onların dış ülkelere olan bağımlılığına karşı ayaklandı ve din ve mezhebin kitlelerin afyonu ve yöneticilerin zulmünü ve istibdadını haklı gösterme aracı olmadığını, içsel ve dışsal kurtarıcılık olmak üzere yüksek tecellilere sahip olduğunu gösterdi. Din ve mezhep, insanı sadece içsel heveslerin kaydından ve hevai nefsten kurtarmaz, aynı zamanda zalimler ve diktatörlerle mücadele etmek için anlatılamaz bir enerji sağlar.
Foucault, mezhebin rolünü analiz etmede kendi çağdaşı veya önceki analistlerin hiçbirinin yolunu tutmayan analistlerdendi. Foucault, Marx'ın meşhur yüklemini yani din kitlelerin afyonudur sözünü kenara koydu. Onun yerine Marx'ın daha az tanınmış bir cümlesini koydu. Mezhep, ruhsuz bir dünyanın ruhudur.
Foucault ne mezhebi kendi derinliğinde sınıfsal olan talepler için sözlü bir ifade olarak gören Friedrich Engels gibi gördü, ne Marx gibi onu kitlelerin uyuşturulması faktörü olarak kabul etti. Foucault, İran devriminde mezhebi çeşitli memnuniyetsizliklerin sonucu olan ve bir tür ifadenin ve birlikte yaşamının yeni bir yöntemini gösteren bir güç olarak göz önünde bulundurdu.
Şii mezhebinin hükümet ve onun yenilenmesi karşısında hareketsizlikten başka bir şey sunmadığını söylemek istemiyorum. Şii mezhebinin halk arasında gerçek devrimcilerin şimdilik işbirliği yapmak zorunda kaldığı öylesine geniş bir ideoloji olduğunu söylemek istemiyorum.
Bu mezhep başka sözler bulmayan hayallerin ifade edilmesi için sadece basit bir dil değildir. Bu geçmişte de defalarca yaşanmış olan bir şeydir. Bu siyasi mücadele ve kitlesel seferberlik şeklini alan bir şekildir. Ve binlerce memnuniyetsizlikten, nefretten, sefaletten ve umutsuzluktan bir güç meydana getiriyor ve kendisi bir ifade şekli olduğundan bütün bunları bir güç haline getiriyor. Bir birlikte yaşama yöntemidir, bir tür diyalogdur. Onun aracılığıyla sesimizi başkalarına duyurabileceğimiz ve onunla eş zamanlı olarak taleptaş olabileceğimiz bir şeydir.
Bu açıklamalarla Foucault, Marx'ın ve Engels'in diğer din ve mezhebe dair iki görüşünü reddetti. Dini bir tür yeni söylem ve yaşama yöntemini öne süren verimli, birleştirici ve yaratıcı bir güç olarak gördü. Foucault, İslam devrimindeki bir söylem ve kolektif ayin mesabesindeki dini vurguladı ve İran halkının gösterilerinde kolektif hareketler, mezhebi ayin ve genel hukukun ifade edilmesi arasında bir ilişkinin var olduğunu ifade etti.
Yaklaşık olarak içinde kolektif ayinlerin ve hukuki ilkeleri yeniden gerçekleştirmenin birbiriyle beraber olduğu Yunan trajedisi gibi. Tahran'ın caddelerinde mezhebi ayinlerde toplu olarak icra edilen bir ortam ve siyasi eylem vardı. Yani kralı haktan yoksun bırakma eylemi.
Foucault, İran devriminin sürecindeki mezhebin rol ifa etmesinin sırf mukallidlerin fakihleri körü körüne taklit etmesi ve takip etmesi türünden olmadığını, Şiiliğin içinde saklı olan manevi kapasitelere dayanarak kendini, toplumu ve hükümeti köklü olarak değiştirmeye yönelik bir irade olduğunu vurguladı.
İşte buna göre Foucault, İran devriminde mezhebin rolünü kitlelerin afyonu olarak görmediği gibi, Marx'ın başka bir cümlesinden esinlenerek onu ruhsuz bir dünyanın ruhu olarak nitelendiriyor. Şiilik öğretileriyle ve batını içeriğiyle dışsal sırf itaat ve derin manevi yaşam arasında fark gören tam olarak İslam'ın bir şeklidir.
İslam'ın geleneksel yöntemi daha önceden vardı ve onlara kimlik verirdi. Ancak onların İslam'ı devrimci güç olarak yaşadığı bu yöntemde şeriat yasasına vefalıca itaat etme iradesinden başka bir şey vardı. Yani Şii İslam çerçevesinde bulacaklarını sandıkları manevi bir deneyime geri dönerek varlıklarının tamamını değiştirmeye yönelik bir irade.
Her zaman Marx'tan ve halkın afyonundan alıntı yapılıyor. Ancak o cümlenin hemen öncesindeki ve hiçbir zaman anlatılmayan cümle, mezhep ruhsuz bir dünyanın ruhudur diyor. O zaman tam da ruhsuz bir dünyanın ruhu olduğundan İslam'ın o yılda halkın afyonu olmadığını söylemek gerekir.
Thank you. Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
İnşallah gelecek bölümlerde Michel Foucault'un İslami devrimi ve onun kurucusuna yani İmam Hümeyni'ye dair görüşünün başka boyutlarını sizlere açıklayacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Gezimize Kermanşah ilinde devam ederken Hezar Mahsule şehri olarak bilinen Pave şehrini ziyaret edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
İran'ın merkezi olan Tahran'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktayım. Irak'la sınırı olan İran'ın en batı eyaleti olan Kermanşah'a geldim. Eskiden buraya Bahteran denirdi. İran'ın en sıcak ve en soğuk şehirlerinin Kermanşah eyaletinde olması ilginç. Özgün şehirlerinden biri olan Pave hakkında duyduğum İltifatlar beni Kermanşah ve Serpol-e-Zehab şehrinden sonra buraya sürükledi. Pave'nin Hezar Mahsule şehri olduğunu duymuş olmalısınız ve Kuzey İran'daki Mahsule köyü ve basamaklı evleri hakkında bir şeyler biliyor ve görmüş olmalısınız.
Şimdi Kuzey İran'daki Mahsule'nin birkaç katı büyüklüğünde bir şehrin yüksek dağlarda bulunduğunu düşünün. En yüksek noktasından eteğine kadar dağı kaplayan ve az rastlanan bir kentsel mimari oluşturan evler. Her evin çatısı kendisinden daha yüksekteki evin avlusudur. Kuzey-i Hecic olarak bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşinin mezarına ev sahipliği yapan güzel Hecic köyü gibi sadece Pave kenti değil, çevredeki tüm köyler aynı özelliğe sahiptir.
Ayrıca özgün tuzları ve kimyasal bileşimiyle bir su madeni olan güzel Bel Şelalesi bu köyde bulunuyor. Genel olarak bu bir arada yaşama ve doğa ile uzlaşma mümkün olan en iyi şekilde Pave kentsel mimarisinde ve çevresindeki köylerde görülür. Çünkü Pave, Şahun'un yüksek ve güzel dalları üzerine inşa edilmiştir. Burada düz yer az bulunur. Dalların eteğinde, vadide bol ceviz, nar, incir ve diğer meyve bahçeleri, Zagros sıra dağlarına ait olan Şahu'ya göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmıştır. Bazen yaz ortalarına kadar Şahu'nun doruklarında kar görülür. Pave ve Horaman'ın Hevraman yüksek doruklarının bitki çeşitliliği ve örtüsü gerçekten görülmeye değer. Şahu'nun ilkbaharda özellikle Mayıs ayında rengarenk çiçeklerden oluşan bir hazinesi vardır.
Güzel çiçeklerden biri Şahun'un yükseklerinde ve Pave'nin ateşgah bölgesinde çokça görülen ters laledir. Ateşgah Sasani döneminde Şahun'un yükseklerinde
Ahur Mazda'ya tapınmanın bir simgesiydi ve şimdi yüzlerce ter sülalenin yetiştiği yerdir. Bu güzel ve göz alıcı çiçek, bu yeşil doğanın kalbinde öyle bir ağır başlılıkla kendini gösteriyor ki her görenin gözlerini kamaştırıyor.
İran doğası için değerli bir miras olan kırmızımsı turuncu büyük çan çiçekleri olan ters lanenin kalbinde bir efsane var. İnsanlar Gersivez'in kılıcı ile iyi kalpli Siyaveş'in boynunu vurduğunda ters lanenin olaya tanık olduğuna inanıyor. Bu olaydan sonra bu hikayenin hüznü laleyi etkiler. Lale kızarır ve tüm kaderleriyle başı aşağıya doğru eğilir ve Siyaveş'in masumiyeti için ağlar. Ters lanenin gözyaşları aslında ondan akan renksiz bir öz suyu. Bu hikayeden dolayı Pave ve Uramanat'a ters laleyi Siyaveş'in gözyaşı çiçeği de denir. İran Kürtleri bu çiçeği kim koparırsa ona ilahi rahmet ve bereket kapılarının kapanacağına inanırlar. Bu nedenle ekmek kesen, ekmekten eden çiçek olarak da adlandırılır.
Tahran Radyosu.
İran tarihinde bu görülmeye değer ve ender çiçeğin izlerini görmek mümkündür. Sasani dönemi sütun başlıklarında ve Tağbostan'da da Sasani kralı kabartmasının yanında ters lalenin deseni görülmekte ve herkesi büyülemektedir. Sözün kısası, ters lalenin başı Siyaveş'in hüznünden aşağıdadır ve bu hüzün Irak'ın İran'a dayattığı savaşa kadar devam eder ve her baharda varlığıyla kutsal sarma dönemi şehitlerinin kanlarıyla süslenmiş Pave toprağını bize hatırlatır. Güzelliğiyle bu aşık ve yaslı çiçek, bu aşk ve masumiyet ve yaslılık karışımıdır.
Pave'ye birkaç kilometre uzaklıktaki cazibelerden biri olan Kuri Kale mağarasından da bahsetmemiz gerekir. Bu mağara Asya'daki en büyük su mağarası ve İran'daki en uzun su mağarasıdır. İlk alan çeşitli şekillerde güzel sarkıtlarla çevrili büyük bir göldür. Her biri özel bir şekle sahip olan bu sarkıtlar bu mağaranın her bir bölümüne isim verilmesinin ana sebebidir. Örneğin Hazreti Meryem şeklindeki bir sarkık, bu mağaranın ilk salonunun Meryem salonu olarak da adlandırılmasının nedenidir.
Mağaranın 1000 metre derinliğinde dünyanın en güzel su havuzcuğuna sahip olan bir salon bulunmakta. Bu alanda her birine dokunduğunuzda müzik aletlerinden birine benzer ses çıkaran perde şeklinde sarkıtlar vardır. Bu yüzden bu alanın adı Beethoven salonudur. Biraz ileride parlak ve beyaz kristallerden yapılmış, gelinliğe benzeyen tortul sarkıtlar olan Arus adlı güzel bir salon vardır. 1700 metrelik derinlikte henüz halka hazır olmayan güzel bir şelale var. Bu mağaranın keşfedilmemiş kısımları çoktur ve gelecekte insanların ziyaret etmesi için derinliğinin daha fazla bölünmelerini hazırlayabilirler. Evrenin yaratıcısının sanatını olabildiğince keşfetmek ve tanımak isteyenlerin İran'ın görkemli şehri Pave'yi ziyaret edecekleri günlerin gelmesi dileğiyle. Dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, bizleri www.parsude.ir üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir, İslam ümmetine aittir, İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam İnkılabı lideri Siyonist rejimin cinayetlerinin onların yıkılmasından sonra da unutulmayacağını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Galiba Filistin krizinin çözümüne yardımcı olmak için hükümetlere 4 öneri de bulundu. Asya Parlamenter Asamblesi'nden Siyonist rejimin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini çağrıda vurgu yapıldı. İran Güney Afrika'nın Siyonist rejimi karşı eylemine destek veriyor. İngiltere Savunma Bakanı İran'ı Yemen'deki Husileri donatılması ve yönlendirilmesine rol almakla suçladı. Güvenlik Konseyi Amerika'nın Yemen'deki Ensarullah'a karşı önerdiği kararı onayladı. Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu bu rejimin Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme niyetinde olmadığını iddia etti. Ankara'da Kudüs Yolu Şehidi Konferansı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, denize dayalı ekonominin büyümesine özel önem verilmeli dedi. Ve Kremlin sözcüsü, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları Putin ve Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.